Ayrım 21, Mavi Ufuklar, Wilbur Smith, sayfa 200. Babasının haritasını ve yön bulma cihazlarını kullanan Jim kafileyi kuzeye yönlendirdi. Günler doğal bir ritimle ilerleyerek haftalara, haftalarda aylara döndü. Jim her sabah Bakkat ile birlikte at üstünde arazinin ötesini keşfe çıkıyor, bir sonraki su pınarını veya nehri arıyordu. Kahvaltısını yanında götürüyor, katladığı döşeğini de eğrinin arkasında taşıyordu. Bakkat ise avlayabilecekleri herhangi bir hayvanı taşımak için yanında bir av sedyesi taşıyordu. Louise arabaların etrafında temizlik ve onarım işleriyle meşgul oluyor, hizmetlilerin başında durup bu hareketli evinde kendine göre bir düzen oturtuyordu. Ama çoğu gün asil yüreğe binerek Jim ile birlikte vahşi toprakların gizemine dalıyordu. Her yönden karşılarına çıkan hayvanlar ve kuşlar onu ilk günden büyülemişti. Jim ona her birinin adını öğretiyor, özellikleri ve yaşamları üzerinde tartışıyorlardı. Bakkat da sonu gelmeyen büyülü hikayeleriyle onlara katılıyor, doğaya dair engin bilgisini onlarla paylaşıyordu. Atların dinlenip otlanması için gün ortasında mola verdiklerinde, Louisa heybesinden Sarah'ın verdiği eskiz defterlerinden birini çıkardı ve o gün gördüğü ilginç görüntüleri kağıda aktarmaya koyuldu. Jim yanına yaklaştı ve hatırlayabildiği kadarıyla çizimlere katkıda bulundu. Gerekli yerlerde uyarılar yaptı. Bir yandan da kızın inanılmaz yeteneği karşısında hayrete düşüyordu. Louisa'nın küçük Fransız tüfeğini her zaman sağ dizinin hemen altındaki kılıfta taşıması konusunda ısrar ediyordu. Silaha genellikle acil bir durumda ihtiyaç duyarsın dedi ona ve nasıl kullanılacağından emin olsan iyi olur. Louisa'ya tüfeği doldurma, ağız otu koyma ve ateşleme üzerine provalar yaptırdı. İlk atışında tüfeğin kulakları sağır eden sesi ve geri tepmesi nedeniyle gafil avlıdan Louisa neredeyse silahı düşürecekti. Neyse ki Jim hemen yanında tetikte bekliyordu ve tüfeği hemen elinden aldı. Onu tepkisinin gösterdiği kadar korkutucu olmadığına ikna edip cesaretlendirince Louisa tekrar denemeye razı oldu. Jim onu heveslendirmek için şapkasını çıkarıp 20 adım ötedeki alçak çalılar üzerine koydu. Bahse girerim şapkamı en az 3 metre farklı ıskalayacaksın kirpicik. Bu hesaplı bir meydan okuyuştu. Louisa'nın gözleri kararlılıkla kısılıp mavi elmastan çizgilere dönüştü. Bu kez elleri titremiyordu. Atıştan sonra duman dağıldığında Jim'in şapkasının havada fır döndüğünü gördüler. Jim en sevdiği şapkası olduğu için yakalamak üzere peşinden koştu. Parmağını şapkasındaki deliğe soktuğunda yüzünde öyle bir inanmazlık ve dehşet ifadesi vardı ki Bakkat kahkahalara boğuldu. Bir yandan gülüyor, bir yandan da el kol hareketleriyle şapkanın havada nasıl uçtuğunu tarif ediyordu. Sonra dizleri büküldü, tozun içine yuvarlandı ve karnına iki eliyle birden vurarak deli gibi gülmeye başladı. Kahkahası bulaşıcıydı, Louisa da gülmeye başladı. Jim onun o güne kadar hiç bu kadar doğal ve içten güldüğünü görmemişti. Delik şapkayı başına geçirdi ve onlarla birlikte gülmeye başladı. Daha sonra deliğe bir kartal tüyü soktu ve gururla takmaya devam etti. Bir ağaç gölgesine oturup Louisa'nın yanında getirdiği soğuk et ve turşudan oluşan öğle yemeklerini yediler. Birkaç dakikada bir içlerinden biri tekrar gülmeye başlıyor ve diğerleri de dayanamayıp ona katılıyordu. ''Bırak da Melanga şapkana tekrar ateş etsin.'' diye yalvardı Bakkat. ''Hayatımda hiç bu kadar eğlenmemiştim.'' Jim bunu kabul etmeyerek avcı bıçağıyla ağacın gövdesini çizdi. Parlak beyaz iz ideal bir hedef oluşturuyordu. Louisa'nın bir şeyi kafasına koyduğunda ne kadar azimli ve inatçı olduğunu öğrenmeye başlıyordu. Tüfeği doldurmada şimdiden usta olmuştu. Barutluktan tam ölçüsünde barut döküyor, sıkıştırıyor, kemerindeki çantadan simetrik bir mermi seçiyor, yağlanmış bezle siliyor ve içeri itiyor, küçük ahşap tokmakla yerine oturtuncaya dek bastırıyor, sonra falya tavasını barutluyordu. İkinci gün tüfeği hiç yardım almadan doldurup ateşleyebiliyordu. Solunda ağacın gövdesine işaretlenmiş hedefi 5 atıştan 4'ünde vurmaya başladı. ''Bu senin için fazla kolay olmaya başladı kirpicik. İlk gerçek avına çıkmanın vakti geldi.'' Louisa ertesi sabah erkenden tüfeğini öğretildiği gibi doldurdu ve Jim ile birlikte atlarını atlayıp kamptan ayrıldılar. Otlayan ilk süreye yaklaştıklarında Jim ona asil yüreği nasıl perde olarak kullanacağını öğretti. İkisi de atlarından indiler. Jim ateş topunu önden ilerletirken Louisa atının yakınlığında durarak aygırın hemen ardından ilerliyordu. Atlarının gövdelerini bir kalkan olarak kullanarak küçük keseli bir antilop sürüsüne yaklaştılar. Daha önce hiç insan veya at görmemiş olan hayvanlar masumca bir şaşkınlıkla yaklaşan acayip yaratıklara bakıyorlardı. Jim sürüye doğrudan yaklaşmaktan kaçınarak çaprazlama ilerlemeye başladı. Doğrudan bir yaklaşım hayvanları ürkütüp kaçmalarına sebep olabilirdi. Jim sürüdeki en yakın hayvana 100 adım kadar yaklaştıklarında ateş topunu durdurdu ve hafifçe ıslık çaldı. Louisa asil yüreğin yularını bıraktı. Kısrak olduğu yerde durup itaatkarca bekledi. Bedeni geleceğini bildiği tüfek sesinin beklentisiyle titriyordu. Louisa yere çöktü ve sürüden biraz ayrılmış, gövdesini yanlamasına ona dönmüş bir erkek antilopa dikkatle nişan aldı. Jim ateş etmesi gereken noktayı, yani hayvanın omzunun hemen gerisini ona yaptığı çizimlerde ve avladığı hayvanların cansız bedenleri üzerinde defalarca göstermişti. Yine de bu bir ağacın gövdesine kazınmış hedefe ateş etmekten çok farklıydı. Kalbi uzun süre koşmuşçasına çarpıyor, elleri kontrol edilemez bir şekilde titriyor, bir türlü nişan alamıyordu. Jim yumuşak bir sesle, ''Sana söylediklerimi hatırla.'' dedi. Louisa avın heyecanıyla bütün tavsiyelerini unutmuştu. ''Derin bir nefes al, tüfeğini kaldır, nefesinin yarısını ver, tetiğe yapışma, hafifçe çek.'' Louisa tüfeği indirdi, kendisini toparladı ve söylenenleri kelimesi kelimesine yerine getirdi. Küçük tüfek şeytan arabası kadar hafif gibiydi ve sanki kendi iradesiyle ateş almıştı. Ani patlama ve duman bulutu Louisa'yı şaşırttı. Tok bir ses duydular ve merminin isabet ettiğini anladılar. Hayvan havaya sıçradı ve zarif bir dönüşle tekrar yere indi. Sonra bacakları gövdesinin altında büküldü ve hayvan güneşin pişirdiği toprağın üzerine yuvarlanarak hareketsiz kaldı. Jim zafer dolu coşkulu bir haykırışla hayvanın yattığı yere koştu. Louisa da elinde dumanı tüten tüfekle peşinden seyirtti. ''Tam kalbe isabet etmiş tertemiz bir atış!'' diye bağırdı Jim. ''Ben bile daha iyisini yapamazdım.'' Koşarak yanına gelen kızı karşılamak üzere döndü. Saçlarının bir kısmı başlığının altından kurtulmuş, yanakları kızarmış, gözleri parlıyordu. Güneşin yakıcı ışıklarından kaçınmaya çalışmasına rağmen teni olgun bir şeftali gibi pembeleşmişti. Heyecanı en az Jim'inki kadar yoğundu. Jim o güne dek böyle güzel bir yaratık görmemiş olduğunu düşündü. Ona sarılma isteğiyle kollarını iki yana açtı. Louisa ona iki adım yaklaşmışken durdu ve hafifçe geriledi. Jim çok büyük bir çaba sarf ederek dürtüsünü kontrol etti. Sessizce birbirlerine baktılar. Jim kızın gözlerindeki pırıltının yerini dehşet ve bir erkeğin dokunuşunun düşüncesinin yarattığı tiksintinin aldığını gördü. Kısacık bir anlama bir felaketin ucundan dönmüş olduklarını biliyordu. Bunca aydır inşa etmeye çalıştığı güven, ne kadar saygı duyduğunu, iyiliğinin kendisi için ne denli önemli olduğunu, onu koruyup gözetmeyi ne çok istediğini gösterme çabası ani bir dürtüyle neredeyse boşa gidecekti. Hemen başını çevirdi ve ona kendini toparlayıp korkusundan sıyrılması için fırsat verdi. Muhteşem bir hayvan, çok da şişman. Ölümün bedenini gevşetmesiyle hayvanın sırtının ortası boyunca ilerleyen uzun deri katmanı açılmış, kar beyazı tüyleri ortaya çıkmıştı. Jim çömelerek parmağını deri katmanının altında gezdirdi ve sonra burnuna götürüp kokladı. Bir çiçek gibi kokan yegane hayvan. Hayvanın yağ bezlerinin soluk sarı renkli sıvısı parmağına bulaşmıştı. Louisa'ya bakmadan denesene dedi. Louisa onunla göz göze gelmekten kaçınarak parmaklarını hayvanın sırtında gezdirdi ve burnuna yaklaştırdı. Parfümlü diye bağırdı şaşkınca. Jim Buckett'ı çağırdı ve birlikte hayvanın iç organlarını temizleyerek cansız bedenini sedyenin üzerine yatırdılar. Arabalar uçsuz bucaksız düzlükte minik benekler halindeydiler. Atları da binip o yöne doğru ilerlemeye başladılar. Ama sabahki neşeleri yok olmuş, aralarına bir sessizlik çökmüştü. Jim umutsuzluğa kapılarak çökmüştü. Görünüşe bakılırsa Louisa ile o güne kadar kat ettikleri mesafeyi kaybetmişler, ilk güne dönmüşlerdi. Gösterdiği onca çaba boşa gitmişti. Neyse ki arabaların yanına vardığında dikkatini yöneltmesini gerektiren bir durumla karşılaştı. Ufaklık öndeki arabayı yer altındaki bir karınca yuvasının üzerinden fark etmeden geçirmeye kalkınca toprak çökmüştü. Ağır yüklü araba neredeyse gövdesine kadar toprağa gömülmüştü. Ön tekerleklerden birinin birkaç çubuğu parçalanmıştı ve arabayı yerinden oynatmak mümkün değildi. Çekip kurtarmaya çalışmadan önce üzerindeki yükü indirmeleri gerekiyordu. Karanlık çöktüğünde daha arabayı kurtaramamışlardı. Kırık ön tekerleğin tamirine başlamak için vakit çok geçti. Kırık çubukların yerlerine yenilerini takmak gerekiyordu ve tahtaları uygun inceliğe getirmek titizlik isteyen zahmetli bir işti. Bitirmeleri günler sürebilirdi. Jim yorgun ve terli bir halde kendi arabasına gitti. ''Banyo, sıcak su!'' diye bağırdı Zama'ya. ''Belanga zaten hazırlatmıştı'' dedi Zama onaylamaz bir ifadeyle. ''Eh, en azından kimin tarafında olduğunu artık biliyoruz.'' diye düşündü Jim arkadaşına biraz içerleyerek. Ama kendisini bekleyen sıcak suyu, mis kokulu sabunu ve hemen oracağa bırakılmış tertemiz havluyu görünce keyfi biraz olsun yerine geldi. Yıkanıp paklandıktan sonra mutfak çadırına gitti. Louisa ocağın başında meşguldü. Jim'in daha önceki reddedilişi yüzünden yaşadığı kırgınlık geçmemişti. Kendini ona banyoyu hazırlattığı için teşekkür edebilecek gibi hissetmiyordu. Louisa başını kaldırıp ona baktı ve sonra hemen gözlerini kaçırdı. ''Babanın verdiği cinden içmek istersin.'' diye düşündüm. Cin şişesi hazır bir şekilde kamp masasının üzerinde duruyordu. Jim'in ailesinden ayrılışından sonra şişeyi ilk görüşüydü bu. İkramın nazikçe nasıl reddedeceğini, duyularını alkolle bulandırmak istemediğini ona nasıl söyleyebileceğini düşündü. Hayatında sadece bir kez sarhoş olmuş ve bu deneyimi her zaman utançla anmıştı. Bununla birlikte bu hassas atmosferi bozmak istemediği için içkiden bardağına biraz döktü ve isteksizce içti. Louisa akşam yemeği için taze antilop eti kızartmış, eti kavrulmuş soğan ve çeşitli otlarla birlikte sunmuştu. Sarah'ın tariflerinden biriydi bu. Jim yemeğe iştahla yumuldu ve morali ona iltifat edecek kadar yükseldi. ''Aşçılıkta da vurmakta olduğun kadar ustasın.'' Ancak bundan sonra konuşmaları huzursuz bir hal aldı ve uzun sessizliklerle bölündü. Arkadaş olmaya o kadar yaklaşmıştık ki diye içten içe yakındı Jim kahvesini içerken. ''Ben yatıyorum.'' Ateşin başından her zamankinden daha erken kalkmıştı. ''Sen de yatacak mısın?'' ''Günlüğüme yazmak istiyorum. Benim için çok özel bir gündü. İlk avım. Ayrıca bir günü bile atlamayacağıma dair babana söz verdim. Daha sonra yatarım.'' Jim onu orada bırakıp kendi arabasına doğru yürüdü. Arabalar her gece bir kare oluşturacak şekilde çekiliyor, aralarında kalan boşluklar ağaç dalları ve çalılarla dolduruluyordu. Bu şekilde yırtıcı hayvanların kampa girmesi, evcil hayvanların da kaçması engellenmiş oluyordu. Louisa'nın arabası her zaman Jim'inkinin hemen yanına park ediliyordu. Bu şekilde aralarındaki tek engel sadece iki araba tentesi oluyordu. Jim ihtiyaç duyduğu takdirde ona hemen ulaşabilecek kadar yakınında olmasını istemişti. Ayrıca bu şekilde yataklarından hiç çıkmadan birbirleriyle konuşma imkanları oluyordu. Jim o gece Louisa'nın mutfak çadırından gelen ayak seslerini duyana, fenerinin ışığını tentenin diğer tarafında görene dek uyumadı. Kendi arabasına tırmanıp geceliğini giymesini dinledi. Kumaşın hışırtıları zihninde ona dair huzursuz edici görüntüler oluşturdu. Bu görüntüleri savmaya çalıştı ama başaramadı. Sonra saçlarını fırçaladığını duydu. Fırçanın her darbesi olgun buğdaylığın arasında esen hafif rüzgarın fısıltısı gibiydi. Saçlarının gece lambasının aydınlığında parlayışını hayal edebiliyordu. Sonunda yatağın ağırlığıyla gıcırdadığını duydu, sonra uzun bir sessizlik oldu. ''Jim!'' Sesi alçak, neredeyse fısıldar gibiydi. Jim'i çok şaşırttı ve heyecanlandırdı. ''Uyanık mısın?'' ''Evet.'' Sesi kulağına aşırı yüksek gelmişti. ''Teşekkür ederim.'' dedi Louisa. ''Daha önce hiç bu kadar iyi vakit geçirdiğimi hatırlamıyorum.'' ''Benim için de güzel bir gündü. Neredeyse sadece.'' diye ekleyecekti ama son anda dilini tuttu. Sessizlik öylesine uzadı ki uyuyakaldığını sandı. Ama Louisa tekrar fısıldadı. ''Anlayışın için de teşekkür ederim.'' Jim hiçbir şey söylemedi. Söylenecek bir şey yoktu. Uzun süre uyanık yattı. Sonra kırgınlığı öfkeye dönüştü. ''Onun için her şeyimden, yuvamdan, ailemden vazgeçtim. Onu kurtarmak uğruna kanun kaçağı oldum. Ama o bana iğrenç, zehirli bir sürüngenmişim gibi davranıyor. Sonra da hiçbir şey olmamış gibi uyuyor. Ondan nefret ediyorum. Keşke onu hiç görmemiş olsaydım. Louisa yatağında kaskatı yatıyordu. Bir damla bile uykusu yoktu. Hareket etmeye çekiniyordu çünkü Jim'in en ufak gürültüyü duyabilecek kadar yakında olduğunu biliyor ve uyuyamadığını bilmesini istemiyordu. İçi suçluluk ve vicdan azabıyla kavruluyordu. Kendini Jim'e karşı borçlu hissediyor, kendisini kurtarmak için ne fedakarlıklarda bulunduğunu çok iyi biliyordu. Dahası ondan hoşlanıyordu, hoşlanmamak mümkün değildi. Jim çok neşeli, açık yürekli, güçlü, güvenilir ve anlayışlıydı. Louisa onun yanında kendini hiç olmadığı kadar güvende hissediyordu. Dürüst yüzü, iri güçlü bedeniyle genç adamın görünüşünü de seviyordu. Jim onu güldürebiliyordu. Şapkasının delindiğini gördüğünde yüzünde beliren ifadeyi hatırlayarak gülümsedi. Louisa'nın yeni yeni anlayabildiği değişik bir espri anlayışı vardı. Gün içinde yaşadıkları olayları bazen öyle bir anlatıyordu ki, Louisa her birine tanık olduğu halde şaşkınlıkla gülmekten kendini alamıyordu. Ona kirpicik dediğinde Jim'in onu arkadaşı olarak gördüğünü biliyordu. Surat astığı şu anlarda bile yakınında olduğunu bilmek güzeldi. Louisa geceleri bazen sırtlanların homurtularını, aslanların kükreyişlerini duyar, ölümüne korkardı. Jim böyle anlarda tentinin diğer tarafından yumuşak bir sesle konuşur, onu mucizevi bir şekilde sakinleştirir, korkularını def ederdi. Louisa ancak onun sesini duyduktan sonra tekrar uyuyabilirdi. Bir de kabuslar vardı. Louisa sık sık rüyasında tekrar Huis Brabant'ta olduğunu, üç ayaklı sehpayı, ipek şeritleri, mum ışığının solgun aydınlığında ayakta duran bir cellat gibi giyinmiş siyahlar içindeki eldivenli deri maskeli adamı görürdü. Louisa bu kabuslardan kendi kendine uyanmayı bir türlü başaramaz dehşet içinde kıvranırdı. Ama Jim kızın sesini hemen duyar, koşup nazikçe sarsarak onu uyandırır, kulağına sakinleştirici sözler fısıldardı. ''Uyan kirpicik, her şey yolunda. Sadece bir rüyaydı. Ben buradayım, sana bir şey olmasına asla izin vermem.'' Louisa her seferinde derin bir minnet hissiyle uyanırdı. Ondan her geçen gün daha çok hoşlanıyor, ona duyduğu güven sağlamlaşıyordu. Ama kendisine dokunmasına tahammül edemiyordu. En sıradan temasla bile, bazen üzengi kayışını ayarlarken ayak bileğine dokunuyor, yemek sırasında tuzu veya başka bir şeyi uzatırken parmakları birbirine değiyordu, korkuyor ve tiksiniyordu. Aralarında mesafe olduğu sürece onu tuhaf bir şekilde çekici buluyordu. Onunla yan yana at koşturmak, erkeksi kokusunu hissetmek, sesini ve kahkahasını duymak Louisa'yı mutlu ediyordu. Bir keresinde Jim nehirde yıkanırken onu tesadüfen görmüştü. Pantolonu üzerindeydi ama gömleğiyle deri ceketini nehrin kenarında bırakmıştı. Suyu avuçlarıyla alıp başından aşağı boşaltıyordu. Sırtı dönük olduğu için Louisa'nın varlığını fark etmemişti. Louisa arkasını dönmeden önce bir süre gözlerini o geniş, güçlü sırttan alamamıştı. Güneşin bronzlaştırdığı kollarının yanında rengi çok solgun kalıyordu. Belirgin sırt kasları kollarını hareket ettirdikçe kıpırdıyordu. O an hissettiği garip duyguları tekrar yaşar gibi oldu. Nefesi sıklaştı, kasıklarında bir sıcaklık belirdi ve Cohen van Ritters'ın onu korkunç fantezilerine alet etmeden önce içinde uyandırdığı odaklanmamış, şehvetli özlem duygusu tekrar kendini gösterdi. ''Bunu bir daha yaşamak istemiyorum.'' diye düşündü karanlıkta yatarken. ''Bir başka erkeğin bana dokunmasına izin veremem. Bu erkek Jim bile olsa. Jim'in arkadaşım olmasını istiyorum ama onu istemiyorum.'' Bir manastıra kapanıp rahibe olmalıyım. Benim için tek yol bu. Ama bu vahşi topraklarda manastır yoktu. Sonunda uykuya daldı. Zia, Coots ve ödül avcısı adamlarını Jim Courtney'in aslanının cesedini kullanarak atlarını kaçırttığı, koloniye doğru yaptıkları uzun yürüyüşün başlangıç noktası olan kampa götürdü. O gecenin üzerinden pek çok hafta geçmişti ve bu süre içinde dağlarda şiddetli rüzgarlar esmiş, bolca yağış olmuştu. Zia'nın yerinde başka biri olsa o gecene kalmış hiçbir izi bulamazdı. Zia kaçan atların izlerini takip ederek incelemelerini eski kamp yerinin dışına doğru sürdürdü. Sonra Jim'in çalıntı sürüyü kontrol altına aldıktan sonra ilerlediği yönü içgüdüsel olarak keşfetti. Eski kamp yerinin çeyrek fersa ötesinde minicik bir ipucu buldu. Kayalar üzerinde ancak çelik bir at nalının bırakmış olabileceği küçük bir kertikti. bulduğu ipucunun ne kadar zaman önce oluştuğunu anlamaya çalıştı. Ne fazla eskiydi ne de fazla yeni. Takibin esas başlangıç noktası bu kertik olacaktı. Korunaklı yerleri, iki kaya arasını, devrilmiş ağaçların rüzgar almayan tarafını, üzerinde iz oluşabilecek ve izin o zamanı dek korunabileceği her kuytu yeri araştırdı. Kutsal adamları muhtemel eski izlerin üzerinden geçip bozmamak için biraz geriden takip ediyordu. İzlerin Ziya'nın büyüleriyle bile ortaya çıkmadığı, iz sürücünün zorlandığı anlarda atlarının eğerlerini indiriyorlar, tütün içerek, zar atarak, ağız dalaşı yaparak, kaçakları yakaladıklarında kazanacakları ödül parasıyla neler yapacaklarını hayal ederek bekliyorlardı. Ziya sonunda o sonsuz sabrıyla bulmacanın bir parçasını çözüyor, onlara sesleniyor, adamlar atlarını tekrar eğerliyor ve dağlarda takibe devam ediyorlardı. Zamanla kaçaklarla aralarındaki mesafeyi azalttılar. İzler tazeleşti ve Ziya daha kendinden emin adımlarla ilerlemeye başladı. Kayaların üzerinde o ilk kertiyi bulduğu günün üzerinden 3 hafta geçmişti ki Cim'le Bakkat'ın onu aldatıp başka yöne çekmek amacıyla kullandığı başıboş at ve katır sürüsünü buldu. Kut önce nasıl kandırıldıklarını anlamadı. İşte atlar karşılarındaydı ama yanlarında hiçbir insan yoktu. Ziya ile iletişim kurmakta ilk günden beri zorlanıyordu. Çünkü iz sürücü Felemenkçe'yi çok kötü konuşuyor, el kol işaretleri de Bakkat'ın hazırladığı tuzağın karmaşık doğasını anlatmakta yetersiz kalıyordu. Sonra en iyi atların sürüde olmadığı gerçeği kafasına dank etti. Karga, limon, kırağı, küfe ilan ve elbette ateş topu ile asil yürek bu atlar arasında değildi. Ayrılmışlar ve bizi başka yöne çekmek için bu hayvanları bırakmışlar. Kuts olanları anlayınca yüzü öfkeden bembeyaz kesildi. O suçlular bir başka yönde ilerlerken biz haftalardır burada daireler çizip duruyormuşuz. Öfkesini yöneltebileceği bir hedef aradı ve Ziya'yı gördü. Şu sarı sıçanı yakalayın diye bağırdı Richter ve Lurish'e. Leş kokulu küçük piçe küçük bir ders vereceğim. Bushman'ın niyetlerini kavramasına fırsat kalmadan yakaladılar. Onu şu ağaca bağlayın. Kuts büyük bir ağacı işaret etti. Yaptıkları adamların çok hoşlarına gidiyordu. Bushman'a duydukları öfke en az Kutsunki kadar yoğundu. Son aylarda yaşadıkları tüm güçlüklerin sorumlusu oydu. Şimdi bunun hesabını verecekti. El ve ayak bileklerini deri kayışlarla bağladılar. Kuts Ziya'nın deri etekliğini çekip çıkardı ve adamı çıplak bıraktı. Gofel! Kuts Hotanta süvariye seslendi. Bana şu kalınlıkta bir tutam dikenli çalı dalı kes. Baş parmağı ile işaret parmağını birleştirdi. Dikenleri üzerlerinde kalsın. Kuts deri ceketini çıkarıp sağ kolunu savurarak daireler çizdi ve kaslarını gevşetti. Gofel nehir yatağından topladığı kucak dolusu dikenli dalla geri döndü. Kuts dalları ağır ağır inceledi ve dikenleri en yoğun olanı seçti. Ziya bir yandan kayışlardan kurtulmaya çalışıyor, bir yandan da irileşmiş gözlerle onu izliyordu. Kuts kendi parmaklarına batmamaları için dalın dibindeki dikenleri kesti. İçi tatlı bir beklentiyle dolarak Ziya'ya yaklaştı. ''Bizi haftalardır oynattın küçük sürüngen, şimdi dans etme sırası sende.'' Dalı Ziya'nın kürek kemiklerinin arasına indirdi. Kaldırdığında sivri dikenlerin ucunda birer damla kan vardı. Ziya acı ve öfkeyle uludu. ''Aferin, böyle şarkı söyle maymun.'' dedi Kuts içi tatminle dolarak. Herminios Kuts'u aptal yerine koymaya çalışmanın sonu budur. Ağır dalı tekrar indirdi. Yeşil dal darbelerin şiddetiyle parçalanmaya başladı. Dikenler koparak Ziya'nın vücudunda gömülü kaldı. Ziya bileklerinin derisi yüzülene dek kıvranıp deri kayışlarından kurtulmaya çalıştı. Beyaz adamların anlayamayacağı bir dilde intikam yeminleri ederek öfkesini kustu. Sesi cüssesinden beklenmeyecek kadar gürdü. ''Bu yaptığını canınla ödeyeceksin beyaz derili sırtlan. Seni bok yiyici, seni ölü sevici, seni en güçlü zehrimle yavaşça öldüreceğim. Seni maymun dölü ve sineksi diye içicisi.'' Kuts kırık dalı bir kenara bırakarak bir başka dal seçti. Gömleğinin koluyla terini sildi ve tekrar başladı. Ziya da kendisi de bitkin düşene dek vurmaya devam etti. Gömleği terle sırılsıklam olmuş, nefes nefese kalmıştı. Ziya deri kayışların ucunda sallanıyor, sırtından ve kalçasından süzülen kanlar ayaklarının arasındaki tozlu toprağa damlıyordu. Kuts ancak o zaman durdu. ''Bu gece burada asılı kalsın.'' diye emretti. ''Sabah çok daha istekli olacaktır. Bu sıçanları güzelce çalıştırmak için iyi bir dayak gibisi yoktur.'' Ziya başını yavaşça çevirip Kuts'un yüzüne baktı. Sonra yumuşak bir sesle konuştu. 20 gün can çekişeceksin. Sonunda seni öldürmem için bana yalvaracaksın. Kut söylenenlerin tek kelimesini bile anlamamıştı. Ama Ziya'nın boncuğa benzer siyah gözlerindeki nefreti gördü ve isteksizce geriledi. Onbaşı Richter dedi. Bu intikam ve cinayet hisleri yok olana dek onu bağlı tutacağız. Ziya'nın zehirli oklarla dolu sadağını alıp ateşe fırlattı. Dersini iyice öğrenene kadar ona hiçbir silah vermeyeceksiniz. Sırtımdan vurulmaya niyetim yok. Bu küçük şempanzelere hiç güven olmaz.
21. ayrımın sonu. Sayfa 210.